Ayrım 20, sayfa 275. Deneme, köşe yazısı ve sohbet. Edebi türler içinde doğrudan düşünce geliştirme, birbirleriyle karşılaştırarak doğrusunu bulma ve yorum yapma becerisine dayanan deneme, sohbet ve köşe yazısı temel eğitim okullarında 8. sınıfların eğitim programlarında yerini almaktadır. Bu artık ilk gençlik çağındaki gencin kendisi ve çevresiyle ilgili doğru düşünceleri seçebilme, eksiklerini araştırabilme, bulduklarına hızla işlerlik kazandırarak başarılı olma niteliklerini kazanması aşamasıdır. Aynı zamanda temel eğitimden sonra eğitim öğretim zorunluluğu sona erdiğinden artık kendi kararlarını verebilme yolunda kendi çizgisini çizme dönemidir. Deneme, sohbet ve köşe yazısı içinde sürükleyicilik, ilgi çekicilik ve merak unsurlarının bulunmadığı yazı türleridir. Dili, daha önce de belirttiğimiz gibi ülkemizde kullanılan günlük yaşayan canlı Türkçenin temel unsurlarını barındırır. Doğrudan bir dilim veya olayın arkasında bulunan düşüncelerin tartışılmasına yönelmiş, bazen birden fazla soyut kavramın tartışıldığı yazı türleridir. Zevkle okunmasından çok bilgi edinmek, genel kültür geliştirmek amacına yönelik bir okumayı gerektirir. Bu da iyi bir okuma alışkanlığı kazandırılmasına dayanmaktadır. Gelişmiş Batı ülkelerinde okul kitaplarında deneme, sohbet ve köşe yazısı sınırlı sayıda yer almaktadır. Ancak bizim okul kitaplarında temel eğitim birinci basamağın dördüncü sınıfından itibaren bu türle çocukların karşılaştıkları görülmektedir. Bu yüzden özellikle temel eğitim ikinci basamak öğrencilerin yararlanabileceği deneme, sohbet ve köşe yazılarından yapılan seçmelerin Türkçe derslerine yardımcı olarak hazırlanması gerekmektedir. Ancak yapılacak seçmelerle alınan metinlerin anlama sorularının, yabancı kelimelerin ve yazıların anlam yapılarını gösteren şemaların açıklamalarla birlikte kitaplarda yer alması ve 8. sınıfa kadar bu yardımcı unsurların yerleştirilmesinin gittikçe azalması gerekmektedir. 1. Deneme, sohbet ve köşe yazısı metinlerinde aranılacak özellikler. A. İlk gençlik çağı çocukları için hazırlanacak kitaba alınması gereken deneme, sohbet ve köşe yazılarının bu yaş çocuklarının ilgilendikleri, zaman zaman karar vermekte güçlük çektikleri konularda doğruları araştıran yazılar olmalıdır. B. Yazılar güncel konular yanında çocuk için gerekli ve ölünceye kadar kullanılacağı ana temalar üzerine kurulmalıdır. C. Konu bütünlüğü olan özel araştırma ve çabaya gerek kalmayacak kadar açık gerçekleri tartışılan yazılardan seçilmelidir. Ülkemizde bu çağ çocuklarının sık rastladığı durumlar olan okul çeteleri, büyük kentlerde uyuşturucu bağımlılığı, satanizm, intiharın olumsuzlukları gibi konuların tartışıldığı metinler olabilir. D. Dili ve anlatımı çocuklara dil zevki aşılayabilecek niteliklere sahip olmalıdır. Yoğun ve karmaşık cümle yapısı olan metinler yerine açık, sade ve anlaşılır cümlelerle yazılmış metinler tercih edilmelidir. Çünkü yazının içinde taşıdığı düşüncenin derinliği, karmaşıklığı ile cümlelerin karmaşık yapısı bir araya geldiği zaman çocuğun anlama düzeyi düşecektir. E. Tamamen düşünce yoğunluğu olan değil, aldığı düşünceyi örneklerle zenginleştirmeye çalışan metinler seçilmelidir. Çünkü soyut kavramları anlama düzeyi Yeni gelişmeye başlayan çocuğun bu tarz betimleri anlamasında verilen örnekler, belge ve deneyimler anlaşılmayı kolaylaştırıcı özellikler taşımaktadır. Hazırlanan yardımcı okuma kitaplarına yazarların özgeçmişlerinden yazdıkları metin, açıklamaya veya anlamaya yardımcı olacak bilgiler verilmelidir. Yazarın mesleği, birikimi ve seçilen yazı arasında mutlaka bir ilgi kurulmalıdır. G. Yardımcı çocuk edebiyatı kitabından ilk metinden başlayarak ana düşüncelerin tartışma unsurlarının ve yazarın bu konuda görüşlerini barındıran bölümlerin gösterilmesinde çocuklara yardımcı olunmalıdır. Eğer buna özen gösterilirse öğrencinin okuduğunu anlaması kolaylaşacak ve okuma zevkinin gelişmesine bağlı olarak okuma alışkanlığı kazanacaktır. H. Seçilen metinlerde bulunan ve çocuklarının anlayamayacağı söz, kavram ve düşünceleri açıklayıcı bilgiler metin altına yerleştirilmelidir. I. Seçilen metinlerde konuşulan dilin en güzel örneklerine atasözleri, deyimler ve söz sanatlarına belirli ölçüde yer verilmiş olmalıdır. İ. Seçilen metinlerin söz sayıları belirlenmeli, her yazının ortalama 500 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir. Kelime sayıları mutlaka metnin altına belirtildikten sonra kitabın başlangıcında etkili ve hızlı okumanın ilkelerinin hatırlatıldığı bölümler hazırlanmalıdır. J. Bu niteliklere dikkat edildiği takdirde öğrencinin kendi günlük hayatında karşılaştığı veya ileride karşılaşabileceği olay ve durumların tartışıldığı bu çocuk edebiyatı çalışması, orta öğretim süresince göreceği kompozisyon ve yazma derslerinin de altyapısını oluşturacaktır. K. Bu çalışmaların çocuğun kendisine ait görüşler geliştirebilmesi becerisini oluşturduğu için kişiliği ve kimliği ile ilgili olarak da sağlıklı yorumlar yapılabilecektir. 2. Metin örnekleri. Deneme. A. Okumak. Hasan Ali Yücel, kültürü çok geniş, değerli bir dostum, geçen gün bana diyordu ki, artık benim için yeryüzünde bir tek eğlence kaldı, okumak. Demek, kültürlü bir insan için, düşünen, anlayan, öğrenmek isteyen bir kimse için her eğlence geçebiliyor, hepsi sönüp gidiyor, yalnız okumak kalıyor. Öyleyse okumak nedir? Nasıl bir iştir ki böyle sürekli ve kolay ölmeyen bir tadı var? Yazı, bir türlü ölümü ortadan kaldırmayan insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir. Yazı, zekanın fotoğrafıdır. Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe bütün tarihi aşıp gelir. Onda insan hayatının her yaptığı yaprağı üstünde gezen gözlerin ışıkları, düşünen kafaların gölgeleri bulunur. Ölü dirilmez. 100 kuruşa Amerika'ya gidilmez. Her büyük adam bizimle konuşmaz. Bu böyledir de, en büyük yazıcıların herhangi bir kitabı pek güzel 100 kuruşa alınır ve bu büyük düşünücü ile baş başa 10 gün, 20 gün, 1 ay oturup konuşabilirsin. İnsanlık içinde güneş gibi ışığı kendinden çıkan zekalara yaklaşmak, biraz yanmak olsa bile daha çok aydınlanmaktır. Onları anlamak, dediklerini kavramak için dima dediğimiz düşünme makinesini işletmek ve onu yormak lazımdır. Hangi varlık yorulmadan işler ve yanmadan parlar? Güneşin kendi bile sonsuz karanlıklara ışıklarını verebilmek için bir ateş kazanı gibi durmadan kaynamıyor mu? Kendinden büyüklerin ne düşündüklerini öğrenmek için onların yazılarını okumak, öğretmenlerimizin sayısını çoğaltmaktır. Okulda insanın olsa olsa 10 hocası olur. Halbuki kitap okuyan için her özlü yazıcı bir değerli öğretmendir. İyi bilmeliyiz ki okuduğumuz her satır kafamızın içinde yeni bir düşünce alemi yaratır. Ya eski düşüncelerimizi yerinden oynatarak onları canlandırır, ya yeni bir düşünce ile verimi artırır. Kitap en gerçek bir dosttur. Dalgınlığa vurmadan okunan güzel bir kitaptan sonra tıpkı çok sevdiğimiz bir arkadaşla konuşmaktan aldığımız tadı duyarız. Ona her an davetli gibiyiz. Çağırmasına gitmezsek bile o yine darılmaz. Bıkmadan, usanmadan bizi bekler. Biz yanına gidinceye kadar gözleri gözlerimize tatlı tatlı güler. Açmaya ve çevirmeye başladığımız beyaz yaprakları sevinçten ellerimizi okşar. Okunacak şeyin ne değerde olduğunu kitapsız, gazetesiz kaldığımız zaman çok iyi anlarız. Hele yalnızlıkta. Bir an kendinizi tek başınıza bir odaya kapatılmış olarak düşünün. Biraz ekmek ve su bulduktan sonra ilk arayacağınız şey dilinizden anlayan, konuşacak bir insandır, değil mi? Bu his, içinde yaşadığınız cemiyetten uzak kalmanın verdiği manevi açlığınızın giderilmesini istemekten ve başka insanlarla olan bağınızın koparılması kaygısından başka ne ifade eder? Yalnızlıkta dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitap tutabilir. Bulabildiğiniz kitabı yazan, sizin bu tek başına kaldığınız anda konuşabileceğiniz tek arkadaş değil mi? Yazık okumaya alışmamış, onun tadını almamış olanlara. Onlar ıssız bir alemde yapayalnız yaşayan mahkumlardır. 15 Mart 1935 Pazartesi konuşmaları. B. Bir gece yarısı. Suud Kemal Yetkin. Gecenin geç saatlerinde her şeyin sustuğu, havanın durulduğu anlarda bir köşeye çekilip şiir okurum. İçime dolan mısralarda onların atan kalbini duyarım. Bu duyuş beni benden alır götürür. Kapalı pencereler ansızın açılır, uyuklayan perdeler uçuşmaya başlar. Odaya ilkbahar meltemiyle birlikte taze bir ışık dolar. Bu dünyadan değilmişim gibi kendimi hafiflemiş bulurum. Şairlerim en çok beni bu saatlerde çağırır. İşte yıllardır okuduğum şiirler. Her defasında başka görünüyorlar ve insanı alıp götürebilmesini biliyorlar. Ne var bu şiirlerde? Neden çevremdeki sınırlar birden böyle akıverdi? Bilmiyorum. Yalnız onlarda sessizliğin verdiği bir şey var. Belli ki bu şiirler sessizlikten doğmuşlar. Onun içinde bu kadar sonsuzluğa gidiyorlar. Şiir yalnız dudaklardan çıkan kelimelerle değil, onlarla birlikte dudaklarda sönüp giden ama sönmeyenleri zenginleştiren kelimelerle yazılır. Bu bakımdan şiir de sevgi gibidir. Okuyucuyu alıp götüren, onu genişleten şiirler sessizlikle dokunmuş olanlardır. Şair yalnızlığı içinde kendini dinleyebildiği nispette insanı onunla birlikte şiir bulur. Bunun içindir ki Fuzuli'nin Ne açar kimse kapım bağda sabadan gayrı mısrağında sadece yalnızlığı değil şiiri de yaşıyoruz. Şu var ki biriken yalnızlığın sessizliğinden doğan ve insanı içinden kavrayan böyle mısralar her zaman yazılamıyor. Şairin bir yandan böyle bir yalnızlığı her zaman yaşayamaması, bir yandan kendisini çevreleyen bayağı gerçekleri de paylaşmak zorunda kalması yüzünden olsa gerek, böylesine şiir yüklü mısralar ancak zaman zaman yer yer parlıyor, içi bizi garip bir ışıkla kamaştırarak bizi bilinmeyen iklimlere götürüyor. Şiirin bütününe havasını veren bunlardır. Uzun yıllar var, insanı gürültüden, sokaktan koparıp kendi derinliklerine götüren şiirler pek görülmüyor. Neden? Sessizlikler mi çekildi? Neredesiniz? İçimize birer ateş damlası gibi düşerek bizi düşle gerçeğin birleştiği, acının bile lezzet olduğu yerler götüren şiirler. Elimi rastgele kitaplığa götürdüm. Yunus bakışlarının bütün tatlılığı ile yanıma yaklaştı. Bana derinden gelen sesiyle şiirlerini okumaya başladı. Yalnızlığın ve şiirin dostu. Kaç şair senin kadar insanı ve Alanya'sını okumaya çalışmış, şüphe ve tereddüt karanlığını yaşamış, uçurumun kenarından aydınlığa doğru atılmıştır. Senin şiirlerinde ışık varsa, karanlıklar içinde insana eğildiğin içindir. Senin ışığın karanlıktan doğuyor. Gecenin bu geç saatlerinde havanın uçup giden şeylerle titrediği bir anda bir köşeye çekilip Yunus'u okumaktan daha büyük bir zevk olur mu? İçime birer ateş gibi damlayan, beni benden alıp uzaklara götüren şiirlerini okuyarak gecemi kapıyorum. Denemeler. Sohbet. C. Üzüm. Eylül'ün 15'ini bulmamızla beraber üzümler de tatlılanmaya başladı. Manav dükkanlarında, seyyarlarda, pazarlarda boy boy çeşit çeşit üzüm dolu küfelerin etrafında arılar cezbeye tutulmuş dervişler gibi sema ediyorlar. Seyrek salkımlı, iri taneli çavuşun yanında her tanesi ihtiyar eli gibi çillenmiş, sıska, gösterişsiz, yapıncak, edep ve tevazu ile küfesinin içine sinmiş alıcı bekliyor. Mürdüm eriği büyüklüğünde kara üzümler taşıyan bir salkımı manav, tavandan sarkıttığı bir sustanın ucuna bağlamış, müşterisinin dikkatini çekmek için durmadan oynatıyor. Sararmış armutlar, henüz kızarmamış, tatlanmamış elmalar, yeşil moz hevenkleri, şahrem şahrem çatlayan kabuklarından bal akıtan kavak incirleri, raflarda dizili karpuzlar ve tavanda asılı kavunlar. Meyvelerin sultanı üzümün yanında terbiyeli, olgun bir tavırla nöbet bekliyorlar. Elhak, üzüm deyip de geçemeyiz. Bilhassa İstanbul'da. Çünkü bir zamanlar burada tam 77 çeşit üzüm yetiştiğini eski kitaplardan öğreniyoruz. Çavuş, kara çavuş, sara yapıncak, kınalı yapıncak, Nuri Nigar, misket, ağızda misk gibi bir rahiya ve lezzet bırakan çilek üzümü, parmak üzümü, keçi memesi saymakla biter mi ki? Hele o her bir tanesi tek taş bir zümrütü hatırlatan Çamlıca'nın şeffaf çavuşu, o şimdi hemen hemen yok oldu. uçsuz bucaksız Çamlıca, Erenköy, Göztepe bağlarını 1-2 yıl içinde mahveden floksera salgınını, milduyu baskınını ben pek iyi hatırlarım. Lüfer nasıl İstanbul sularının balığı ise Çavuş'ta İstanbul toprağının mahsulü idi. Onu kurmak için Amerika'dan asma getirterek aşılamaya kalktılar. Lakin Türk'ün nesi vardır ki kökü de kendine olmadıkça yaşayabilsin. Bir o çocukluğumun %100 yerli kütür kütür Çavuş'unu hatırlıyor. Bir de bugünkü melezden tadıyorum da aklıma daha da mukayese mevzuları geliyor. Yaprağına, meyvesine, suyuna aşık olduğum üzüm. Divan edebiyatında, halk edebiyatında, tıp edebiyatında yer almış mübarek meyve. Yaza veda ederken tatlılığın ile gönüllerimizi alır, içimizi ferahlatırsın. Seni kim nasıl sevmesin? Ercüment Ekrem Talu, Son Posta. D. Şiir. Çocuk ve şiir, bu iki kavram birbirine ancak bu kadar yakışabilir ve yaklaşabilir. Ruh dünyasının derinliklerinde biçimlenen ve kelimelerle adlandırılan şiir, çocuğun hayal dünyasındaki zenginlikle eşdeğerdir. Bu yüzden şiirin özünde çocuğun ve çocukça bir dünyanın saflığı, temizliği vardır. Şiir duygulara hitap eden, orada kök salıp yerleşen, meyvesini hayallerle süsleyip ahenkle sergileyen bir sanattır. Bu sanatın araç ve amaç olarak kullanımı diğer edebi türlerden farklı ve özel bir yere sahiptir. Hele söz konusu çocuk şiiri olunca bu konu bizim için daha çok önem kazanmakta ve üzerinde uzun uzun düşünülmesi gerekmektedir. Çocuk şiirlerinde ele alınan temalar açısından bakıldığında dünya edebiyatında daha çok pastoral ve didaktik şiir anlayışın hakim olduğu görülmektedir. Bizim edebiyatımızda da buna yakın bir durum görülmekle birlikte didaktik şiir anlayışının daha hakim tema olarak çocuk şiirine yansıdığını söyleyebiliriz. Sözlü edebiyat döneminde masallar, tekerlemeler ve ninnilerin de aynı nitelikler taşımış olması dikkat çekicidir. Buradan da anlaşılacağı gibi öteden bir çocuk genellikle eğitilmesi gereken biri olarak algılanmış, dolayısıyla şiirlerin de teması ve konusu bu yönde hazırlık kazanmıştır. Türk edebiyatında çocuklara yönelik şiirin iki ayrı yönde geliştiğini görüyoruz. Birinci gruptaki şiirler genellikle çocuk duyarlılığını yansıtan ve tamamen çocuk için hazırlanmış şiirler. İkinci grupta yer alan şiirler ise daha çok çocuğu ele alan ve çocuktan söz eden şiirlerdir. Edebi geleneğimize baktığımızda ikinci gruba dahil olan şiirlerin daha büyük bir yekun tuttuğunu görmekteyiz. Türk edebiyatının ilk dönemlerinde çocuk için şiirlerin varlığı veya çocuklara yönelik şiir yazılıp yazılmadığı hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Çocukcan söz eden şiir örneklerine ilk defa İslamiyet'in kabulünden sonraki dönemde rastlıyoruz. Bu dönemde şairlerimizin daha çok çocuğu malzeme olarak kullanarak şiirler hazırladıklarını, şiirlerde çocuğa bir takım davranışları kazandırma, ahlak kurallarını benimsetme, onları eğitme anlayışları içinde olduklarını söyleyebiliriz. Divan edebiyatı döneminde çocuğun yeterince dikkate alınmamasının en önemli nedeni onun terbiye edilebilecek, büyüklerinin gözetiminde yetişecek ve gelişecek bir varlık olarak görülmemesidir. Ancak Nabi'nin hayriyesini bu yargıdan ayrı tutmak gerekir. Çocuklara yönelik yazılan az sayıdaki şiirde ise çocuk şiiri adına beklenen özelliklere rastlanmamaktadır. Çocuk hayal ve masal ülkesi şehzadesidir. O kendince çizdiği bu diyarda dünyalar kurar. Bu dünyaları kendince biçimlendirir. Şiir de bu özelliğinden ötürü çocuğun hayal dünyasıyla daha kolay örtüşmektedir. Şiirde düz ve gerçekçi bir mantık yoktur. Çoğu zaman duygu ve düşüncelerimizi anlatırken hiç de mantıklı olmayan bir biçimde anlatabiliriz. Bu şiir okuduğu için hoşa gider. Şiir olduğu için hoşa gider. Ama aynısını bir düz yazıda kusur olarak görebiliriz. Buna bir örnek verirsek, hiç de mantıklı olamayan şu söz, şiir olduğu için duygu düşünceleri anlatan eşsiz bir dize kabul edilmektedir. Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Veya Cahit Sıtkı'nın eşsiz şiirinden birinde. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur denilmektedir. Bu sözlere bir düz yazı mantığı ile baktığımız zaman mantıksız bir ilgi kurulmuştur. İnsanın üzüntülü olmasıyla çiçekleri açması veya açmaması arasında hiçbir ilgi yoktur. İkinci örnekte ise insanın doğan günün doğup doğmayacağına karar vermesi gibi bir yetkisinin olmadığını herkes bilir. Ancak şiirdeki bu söyleyişin kendi mantığı nedeniyle başarılı bir söyleyiş kabul edilmektedir. Çocuğun mantığı da ergenlik çağı sonuna kadar hemen hemen şiirin yazılış mantığı ile büyük bir paralellik göstermektedir. Bu yüzden çocuk için yazılan edebi eserlerde, özellikle şiirde bu dünyayı göz ardı etmemek gerekir. Batılılaşma sürecimizin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen tazminat fermanının ilanı, siyasi hayatımızla birlikte sosyal hayatımız da yakına etkilemiş, aile kurumumuz ise bu değişimden en büyük payı almıştır. Ailenin önemli yapı taşlarından biri olan çocuk, bu gelişmelere paralel olarak aile içinde fark edilmeye başlamıştır. Batılı eserlerden yola çıkarak yeni eserler yazmaya yönelen edebiyatçılarımız, bizim için o zamana kadar dikkate alınmayan çocuğu keşfetmiş, daha doğrusu çocuklar için bir edebiyatın farkına varmıştır. Tazminat dönemi şairlerinin önceleri çeviri, daha sonra da adapte veya telif eserler yoluyla Türkçemize kazandırdıkları Batı edebiyatının fabl türündeki şiirlerini gerçek anlamda çocuk şiirlerine geçişin ilk habercisi olarak değerlendirebiliriz. Şinasi'nin La Fontaine'den çevirdiği Kurt ile Kuzu öyküsü, kendisinin yazdığı Eşek ile Tilki, Karakuş yavrusu ile Karga, Arı ile Sivrisinek gibi eserleri. Recaizade Ekrem'in La Fontaine'den çevirdiği Fabıllar ve sonradan ölen oğlu Nijat için yazdığı şiirler. Muallim Naci'nin Kuzu, Kırlangıç, Avcı, Oduncu ile Azrail gibi manzumeleri. Nabizade Nazım'ın Bir Sansar ile Horoz ve Tavuk adlı eserini dönemin çocuk şiirleri arasında ilk örnekler, çocuk şiirinin ilk habercileri olarak sayabiliriz. Çocuklar için şiirin gerçek temsilcisi sadece çocuklara ve onların diliyle şiir yazan Tevfik Fikret'tir. Tevfik Fikret Şermin adlı eserindeki şiirlerin çocuk psikolojisine ve modern eğitim anlayışına daha uygun düştüğünü görürüz. Şair bu kitabında yer alan şiirlerde genellikle ahlaklı olmanın, bencillikten kurtulmanın, yoksul ve sakatlara yardım etmenin gereğini aşılamak, çocuklara iş ve sanatı sevdirmek ister. Akıl, bilgi ve başarma isteği aşılamaya çalışır. Bu kitabından ötürü Türk edebiyatında ilk çocuk şiiri yazan kişi Tevfik Fikret'tir diyoruz. Fikret, daha önceki şairlerden farklı olarak çocuğu araç olarak kullanmamış, çocuğun ruh dünyasına inerek onun dilinde anlatmaya çalışmıştır. Çocuklar için şiir yazma girişimlerinin ülkemizde anaokullarının faaliyete başladığı yıllarda daha çok arttığı gözlemlenmektedir. Çocuklara yönelik şiirin edebiyat hayatımızdaki boşluğunu gören İstanbul Dar Muallim Müdürlerinden Satı Bey, dönemin edebiyatçılarına ve bestecilerine konunun önemini anlatmış ve kendilerinden bu alanda eser vermelerini istemiştir. Bunun üzerine birçok sanatçı ve edebiyatçı çocuklara yönelik şiirler kaleme almaya başladılar. Çocuk edebiyatı alanında ilk ciddi çalışmaları ve yönelimleri sergileyen Alaaddin Gövsa, çocuk şiirleri adıyla yayımladığı şiir kitabına kendi şiirlerinin yanında La Fontaine'den yaptığı çevirileri de koymuştur. Şiirlerinde daha çok vatan, kahramanlık, doğa ve erdem gibi temalara yer verilmiştir. Dönemin önemli şairlerinden olan Ali Ülvi Eloğlu ise çocuklarımıza Neşideler adlı şiir kitabında La Fontaine, Victor Hugo ve Lamartine'den yaptığı şiir çevirilerinin yanında ilhamını yine bu şairlerden aldığı şiirlere de yer vermiştir. Milli edebiyat dönemi içinde yer alan şairler arasında çocuklara yönelik şiir yazan veya yazdıkları ile çocuk şiirine dolaylı olarak katkıda bulunan şairlerimiz olmuştur. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Fuat Köprülü, Kazım Nami Duru, Celal Sahir Erozan, Ahmet Cevat Emre, İsmail Hikmet Ertaylan, Fazıl Ahmet Aykaç gibi şairlerimiz akıcı ve duru bir dille yazmış oldukları şiirler ile uzun yıllar bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışmışlardır. Özellikle Ziya Gökalp çocuklar için sade bir dille yazdığı Kızıl Elma, Yeni Hayat, Atın Işık, Altın Işık, Ala Geyik adlı şiirlerinde çocuklara milli ve manevi değerlerimizi benimsetmeyi amaçlamıştır. Yine aynı dönemin sanatçılarından Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerinin de didaktik özellik taşıdığı görülür. Fuat Köprülü çocuklara yönelik yazmış olduğu şiirlerini Mektep Şiirleri adlı kitapta bir araya getirmiştir. Bunların dışında dönemin birçok şairinin çocuklara yönelik şiirler yazdıklarını, bu şiirlerde daha çok öğretici ögeleri ön plana çıkardıklarını görmekteyiz. Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Anadolu'da şehit ailelerin çocukları ile yetim çocukların eğitimini üzerine alan Kazım Karabekir Paşa'nın bu dönemde şiirlerin kendisinin yazdığı, bir kısmını kendisinin beslediği şarkılı çocuk şiirlerini burada özellikle belirtmek gerekecektir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çocuk şiirleri alanına eğilen sanatçılarımızdan Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy, Ruşen Eşref Ünaydın, Enis Behiç Koryürek, Samih Rıfat ve Faruk Nafız Çamlıbel'in adlarını saymak mümkündür. Harf İnkılabı ile birlikte birçok şairimiz değişik konularda ve seviyelerde çocuklara yönelik şiirler kaleme almışlardır. Bu şairlerimiz arasında Hasan Ali Yücel, Vasfı Mahir Kocatürk, Necmettin Halil Onan, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Ömer Bedrettin Uşaklı, Kemalettin Kamu, Halide Nusret Zorlu Tuna, Behçet Kemal Çağlar, Emin Recep Gürel, Faruk Gürtuna, İlham Bekir Tez ve Galip Naşit Arı'yı sayabiliriz. Bu şairlerimizin dışında Ceyhun Atıf Kansu, İbrahim Zeki Burdurlu, Halim Yağcıoğlu, Hasan Şimşek gibi şairlerimiz de çocuk şiirine eğilen şairlerimizden olmuştur. Bir, çocuk şiirinin genel özellikleri. Bu noktada şiirin çocuk için ne ifade ettiği üzerine durmanın gereğine inanıyoruz. Kimi araştırmacılar şiirin çocuk için olanı, büyük için olanı diye bir ayrıma karşı çıkmakla birlikte çocuk kavramının niteliği bizi böyle bir ayrıma itmektedir. Eğer bir çocuk şiirinden söz etmek mecburiyetinde isek bu şiirin niteliklerini de belirtmemiz gerekmektedir. Diğer edebi türleri anlatırken de değindiğimiz bir ikilemle karşı karşıyayız. Çocuk şiiri ve çocuklar için şiir. Bu ikisi arasında fark olduğu gibi hangi şiirin çocuk şiiri olacağı konusunda da tartışmalar bulunmaktadır. Büyükler için yazılmış birçok şiirin çocukların da anladığı ve ondan zevk aldığı bilinmektedir. Bu, şiirin ele aldığı konu, tema, ahenk ve şiir mantığı ile doğrudan ilgilidir. Cumhuriyet döneminde yetişkinler için yazılan birçok şiirin aslında rahatlıkla çocuk edebiyatı metni olarak çocuk kitaplarına alınarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Şiirde ahengi sağlayan unsurların başında gelen ritim, çocuk şiiri için de vazgeçilmez bir unsur olmalıdır. Çocuklara yönelik kazanılacak olan şiirler, yazılacak olan şiirlerde ölçü ve kafiyenin göz ardı edilmemesi gerekir. Mümkünse kafiyeler belirli olmalı ve belirli bir sistem içerisinde şiirde yer almalıdır. Tekerleme, mani ve ninni türünün hem çocuğu psikolojik olarak rahatlatması, hem kolay ezberlenebilir olması, kafiyelerinin sistematik bir biçimde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden çocuk şiirinde serbest şiir örneklerine temel eğitimin birinci basamağında dördüncü sınıfta itibaren yer vermek yerinde olacaktır. Şiiri meydana getiren duygu, hayal ve düşünce unsurlarının çocuk şiirlerinde farklı şekilde yer alması gerekmektedir. Çocukların ruh ve beden gelişimlerine paralel olarak yazılan şiirlerde yer alan düşünceler yalın olmalıdır. Anlatım sade ve düşünceler bütünlük içinde verilmelidir. Olabildiğince girift ve yüksek felsefi düşüncelerden kaçınılmalıdır. Aşırı benzetme ve sanatla anlatımlardan uzak durulmalı. Yapılan sanatsal benzetmelerde çocukların biri kimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk hayalleriyle yaşayan ve bu hayallerini paylaşmaktan çok hoşlanan bir varlıktır. Artık çocuğa göre yazılan eserlerde ve bu eserler içerisinde şiirde ölçüyü kaçırmamak, mümkün olduğunca dengeli bir yol izlemek gerekmektedir. Her ne kadar çocuk gerçek dünyanın sınırlarını zaman zaman zorlasa bile, gerçeklik ve yaşadıkları ile elde ettiklerinden de yararlanmak ister. Deneyimlerini okuduklarında bulmak, yaşamak ve duymak ister. Biçim de çocuk şiirinde önemli bir unsurdur. Mısralar kısa, cümle düzeni kurallı ve dengeli olmalıdır. Bazı mısraların aynen tekrarı ile bir ahenk zenginliği sağlamak mümkündür. Şiirde genellikle yaşama sevinci, aile sevgisi, doğa, hayvan, yurt ve toplum sevgisi, güzellik duygusu gibi temalar yer almalıdır. Mecaz, söz sanatları iç içe anlam taşıyan kavramların bulunduğu şiirlerin ileri yaş gruplarında yer alması, çocukluğun ilk yıllarında yalın, açık ve düz bir anlatıma önem verilmesi konusu önemli ve altı çizilmesi gerekli olan bir noktadır. Çocuk şiirlerinin nitelikleri konusunda geçmişe nazaran çok ileri seviyelerde bulunduğunu görüyoruz. Özellikle baskı teknolojisindeki gelişmeler, kağıdın kalitesi, görsel malzemenin kullanımı, çocuklara yönelik yazılan eserlerde niceliği artıran önemli unsurlardır. Onun içindir ki daha önce ifade edildiği gibi bir çocuk kitabının nicelik bakımından çocuğun yaş ve bilgi seviyesine uygun olmasına özen gösterilmelidir. Aşırılıkların önüne geçilmeli, çocuğun göz zevki istismar edilmemelidir. İnternette oluşan çocuk siteleri ve bu sitelerde yer alan şiirler, çocuk şiirlerinin çocuğa ulaştırılmasında en önemli yenilikler arasında yer almaktadır. Bu internet sitelerinin çocukların psikolojisine ve büyüme süreçlerine yardımcı niteliklere sahip olabilmesi için denetlenebilmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde bunun yapılabilmesi oldukça zordur. Bu durumda eğitimcilere, özellikle Türkçe öğretmenlere düşen görev, bu şiiri çocuğun nasıl okuyacağı, başarılı şiirden ne anlayacağı konusunda uyarmak ve şiir zevki geliştirmek gerekmektedir. Böylece çocuk zararlı alışkanlardan korunmuş olacak, aynı zamanda karşısına çıkan binlerce alternatiften kendisi için doğru ve güzel olanları seçmiş olacaktır. Şair, şiirde kendi çocuk dünyasından izler yaşatmak yerine kendisini çocuğun yerine koyarak ve ona onun diliyle hitap ettiği oranda çocuk şiirde başarılı olur. Sadece çocuktan söz ettiği için günümüzde çocuk için hiç de uygun olmayan birçok şiirin çocuk şiir olarak kabul edilmesi yanlışlığından artık kurtulmak gerekmektedir. Çocuklar için hazırlanmış şiir antolojileri incelendiğinde bu durum çok net görünür. Çocuklar için yazılmış şiirlerden farklı türler vardır. 1- Tekerlemeler, 2- Müzikli şiirler, 3- Resimli kitaplarda şiir, 4- Öykülü şiir, 5- Nükteli şiir, 6- Serbest şiir, 7- Somut şiir. Genellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar tekerlemeler, müzikli şiir ve resimli kitaplardaki şiirlerden zevk alıp dinlerler. Bu tip şiirler özellikle bu yaş çocukların anlayabileceği kadar basit ve ilgi çekici ise çocuklar bunları sık sık tekrar edip hemen öğrenirler. İlkokul dönemi ortalarından itibaren öykülü, nükteli, serbest ve somut şiirleri çocuklar daha kolay anlamakta ve bunlara ilgi duymaktadır.
Bundan sonra tiyatro bir dramatizasyon var. Bir
Ayrım sonu. Sayfa 289. Ayrım 21. Sayfa 290.
Çocuk edebiyatı ayrım 20.
Tabii ki.
Hani isim çıkıyor ya orada. İsmi o şekilde yazıyorsunuz.